Ayrım 27. Katran Bebek, Toni Morrison. Sayfa 304. Erkek, Rue Madeleine'i denizden ayıran taş duvarın üstüne oturmuştu. Bacaklarını sarkıttığı çıkıntının altında kayalar ve kirli, dar bir kum şeridi vardı. Sol tarafta, denizin içinde 500 metre kadar uzayan sallantılı bir ıhtım vardı. Siyah çocuklar suyun içine atlıyorlar, denizin içinde çırpınıyor, bağırışıyor, sonra yeniden suya atlamak üzere ıhtıma tırmanıyorlardı. Kumun üstündeki çöpler çoğunlukla kağıtlar ve şişelerdi. Buralarda yiyecek artığı yoktu. Burada, bulvarın turist dükkanlarından, lokantalardan ve iş yerlerinden uzakta olan bu bölümünde deniz sindiremediği şeyleri dışarı kusardı. Kumun üstünde hiç de iç açıcı bir hareketlilik yoktu. Rüzgarı arkasına alan bir martı, kara bir deniz yıldızının üstüne çullandı. Gagaladı, sonra uçup gitti, yeniden dönüp gagaladı, deniz yıldızı, yüreği olan mor kırmızı şeridi teslim edene kadar bu böylece sürdü. Adam, martının deniz yıldızının yüreğini parçalamasını büyük bir dikkatle izledi. Sonra bacaklarını duvarın üstünden aşırıp ayağa kalktı. Gözlerini güneşten korumak için kolunu kaldırdı, pazar yerindeki kalabalığa baktı. Yarım blok uzunluğunda bir tente dam, masalar, sepetler, çanak çömlek, kutular, tepsiler. Ceketini koluna dolamış, iki elini de ceplerine sokmuştu. Teresa'yı arayarak pazar yerine doğru yürümeye başladı. Daha erken bir saatte havaalanı otobüsüne binerek Old Queen Oteli'ne gitmiş, oradan da doğruca pudra pembesine boyalı eve gitmişti. Yokuşu ağır ağır, dikkatle çıkmış, yolun kenarından, tozlu bölümün bitip çimenin başladığı yerden yürümüştü. Gücünü harcamak istemeyen ya da yerde mayın döşeli olduğundan kuşkulanan biri gibiydi adımları. Pembe evde kimse yoktu. Pencereler açık olmasına karşın kapı sürgülüydü. Ön camların birinden, arka dikişinden ikiye ayrılmış olan çiçekli bir eteklik sallanıyor, hem perde hem de gölgelik görevi görüyordu. Adam kafasını pencereden içeriye uzattı. Elindeki çantayı içeri fırlattı. Sonra dönüp yokuş aşağı indi, yolda birkaç kişiye selam verdi, kıymalı börek ve rom satılan, ara sırada saç makası ödünç alınan dükkanın önünde durdu. Vietnam'dayken öğrenmiş olduğu çatpat Fransızca'ya başvurmayı denemedi bile. Yalnızca Gideon diye sordu, Teresa. Dükkancıyla orada bulunan birisi, Teresa'yla ilgili olarak anlayamadığı bir şeyler söylediler. Gideon konusunda ise bir takım sözlerin yanında taksi dediler. Adam başını salladı, her şeyi açık seçik, anlamışçasına gülümsedi. Yokuş aşağı gitmeye devam etti. O sabahı sokaklarda yürüyerek lokantaya ya da iş yerine çevrilen zarif evleri, taş gibi sağlam kaleler olarak inşa edilmiş olan ve sömürge döneminden kalan yönetim binalarını seyrederek geçirdi. Kentin dışına doğru, kuzeyde ve güneyde beyazların ürkmüş gibi gizlenen evleri vardı. Yokuşlarda kurulu, tropikal bitkilerin oluşturduğu duvarların arkasına çekilmiş evlerdi bunlar. Güney, kentin iş merkeziydi. İş yerleri genellikle Rue Madeleine'de ve ona açılan yan yollarda toplanmıştı. Siyahlar, batıdaki yüksek yerlerde, barakalarda ve beton bloklardan yapılma evlerde ya da batıda denizin sindiremediği şeyleri tükürdüğü bölgedeki daracık sokaklarda yaşarlardı. Hava alışılmadık derecede serindi. Hava değişikliğini çabuk sezme yetisi, adama kasırga mevsimini başlatacak bir fırtınanın patlayabileceğini haber veriyordu. Queen of France sokaklarında dolaşırken, işlerinden biri Gideon olabilir mi diye taksi sürücülerine bakıyordu. 3 saattir yürümesine karşın yorulmamıştı. Günlerdir yorulmamıştı. Onun sorunu hareketsiz kalmaktı. New York'taki evde uzun zaman oturup kalamamıştı. Yalnızca Jadin'in Eloa'da çekmiş olduğu fotoğraflara bakarken oturabiliyordu. İçi resim dolu şişkin sarı zarf sehpanın üzerinde anahtarların yanında uzun süre açılmadan kalmıştı. O koca elleriyle ilk onluğunu ellemekten başka dinginlik içinde yapacak bir şey bulamayınca zarfı açmış, sevdiği bütün yerleri ve insanları gösteren o resimlere bakmıştı. İşte o zaman kıpırdamadan durabilmişti. O resimlere birer birer bakmış, eskiden kendisine onca huzur veren, kendisiyle birlikte yaşayan, damarlarında akan soyluluk gibi içinde yaşayan, düşlerini insanlarla dolduran, boşlukta sürüklenen günlerini demir attıran şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Tehlike iyice yaklaştığında, hiç istemeden uykuya daldığında hepsi gelmişlerdi. Beyaz kapılı sarı evler, Good Shepherd Kilisesi'ndeki turta masasının başında duran bayanlar, Rosa hala, askerin annesi olan ve May Downing yerine May Ana diye çağırdıkları kadın, Drake'in kendilerini her ilkbaharda ağaç dallarıyla döven büyük annesi Winnie Boone, kendisine piyano çalmayı öğreten Bayan Tyler ve genç kadınlar, Beatrice, Ellen ve kendisi yokken doğan çocuklar, erkekler, ihtiyar, Raskav, Turner ve asker ve Drake ve askerlikten üsteğmen rütbesiyle terhis olan ve şimdi de Alabama'nın Montgomery kentinde kendi cenaze evini çalıştıran, işleri iyi giden Ernie Paul. Bu kişilerin fotoğrafı yoktu. Ancak onlar evlerinin arkasındaki ağaçların, çalıştıkları tarlaların, balık tuttukları ırmağın, tanıklık yaptıkları kilisenin, içki içtikleri meyhanenin resimlerinde vardılar. Resimlerde bütün bunlar çok berbat görünüyordu. Hüzünlü, zavallı ve hatta yüreksiz. Adam resimlere bakmadığı zamanlarda kızın arkadaşlarına ve tanıdıklarına telefon etmişti. Kadın arkadaşları bir şey bilmeseler de ona gel konuşalım demişlerdi. Erkekleri ise o aramamıştı. Böylece sokakları aşınlamış, dolaşmış, çalmayan telefona kulak vermiş, mektup gelmesini beklemiş, sonunda Isle de Chevalier'e dönmeye, onu bulmak için işe oradan başlamaya karar vermişti. Anahtarları yöneticiye, fotoğrafları da masanın üstüne bırakmıştı. Uçakta dingin durmak güç gelmişti ona. Şimdi deniz kenarındaki duvarda oturmakta. Bu yüzden ayağa kalktı, pazar yerine doğru yürüdü. Belki Teresa oradaydı. Öğlen sonrası güneşi, sabahki soğuğu kırmıştı. Hava nemli ve fazlasıyla sıcaktı. Pazardaki bölmelerin, tezgahların çevresinde yerli alıcılardan ve turistlerden oluşan ufak bir kalabalık birikmişti. Alıcıdan çok satıcı vardı. Kıymalı börek tepsilerinden birinin önünde durup bir tane almayı düşündü. Ancak kokusu midesini o kadar bulandırdı ki hemen oradan uzaklaştı. Daha aşağıda içinde parlak kırmızı renkli soda şişeleri duran sandıkları görebiliyordu. Soğuk bir şey içsem daha iyi olur diye düşündü. O yöne döndüğünde ellerinde fotoğraf makinesi bulunan iki genç Almanla çarpıştı. Kameraların nereye çevirmiş olduğuna baktı hiç düşünmeden. İşte oradaydı. Şapkası yerli yerindeydi. Ağzı geviş getirir gibiydi. Bozuk gözlerinde keyifli bir kötülük okunuyordu. Adam fotoğraf makinelerinin önüne dikilerek olmaz dedi Almanlara. Olmaz dedi. Başını iki yana salladı. Gençler bir an kızar gibi oldular. Sonra birbirlerine bakıp omuz silktiler. Yollarına devam ettiler. Teresa'nın onu tanıması için yanında tam bir dakika dikilmesi gerekti. Kadın onu tanıyınca çikolata yiyen adam, çikolata yiyen adam diye haykırdı. Yılan balığı dolu tepsisi az kalsın yere devriliyordu. Bu iş yeri kapalıdır dedi müstakbel bir alıcıya. Firm adam, firm. Sonra da yılan balıklarını, katlanır iskemletini, tahta sandığını toparlayıp kalktı. Pudra pembesi eve yolladıklarında bunların hiçbirini adamın taşımasına izin vermedi. Yolda giderlerken Teresa havalardan, kendi gençliğinden söz ederek gülüp konuşuyordu. Ancak eve girdiklerinde adamın rahatsızlık duymasına, bir yere oturamamasına yol açan çekingen bir resmi tavır takındı. Odadaki sıkıntılı havayı dağıtmak isteyen adam başka bir konuya geçti. Oraya hiç gittin mi diye sordu. Teresa karşılık olarak yere tükürdü, başka da bir şey söylemedi. Adam gülümsedi. Gideon şimdi ne yapıyor? Kira işi yapıyor dedi kadın taksicilere. Havaalanlarıyla otellerde taksi sahiplerine iş bulmaya çalışıyor olmalı diye düşündü adam. Kendilerini bulduğu iş için onlardan bahşiş alıyordur. Teresa yine sessizliğe bürünmüş, ciddileşmişti. Bir dadı gibi gözlerini karşısındakinin gözlerinden kaçırıyor ama onu gözetlemeyi ihmal etmiyordu. Yalnızca kafasında taşıdığı bir erdemi sessizce, tek eksiği elindeki danteliydi, koruyordu. Adamın aklına bir şey gelene kadar aralarındaki o resmi hava sürdü. Uçakta verdikleri naylona sarılı yemeği el çantasına atmıştı. Üstünde sığır pastırması olan yuvarlak bir ekmek, ufak bir paket pastörize peynir, hardallı peynir ve elma. Çantasını açtı, paketi Teresa'ya verdi. Teresa öyle derin bir mutluluk duydu ki sevinmekten çok ciddileştiğini sanırdı insan. Ye dedi adam ama Teresa yemedi. Hiçbir şeye dokunmayarak yemeğin ambalajını hoşnutlukla okşadı. Sonra adama dönerek ben güzel bir kızdım dedi. Adam ona baktı. Belki de öyleydi diye düşündü. Belki. Anlamak zordu. Hem aldırmıyordu da. Kadından hoşlanıyordu ama bunun nedenlerinin arasına güzelliği katmak olanaksızdı. Teresa yine ben güzel bir kızdım dedi. Eminim öyleydin dedi adam gülümseyerek. O zamanlar nasıl olduğumu şimdi kimse anımsayamıyor. Güzel bir kızdım ben. Güzel bir kız. Eliyle yemek paketini hafif hafif vurdu. Adam kendisini kadına verdiği armağanla onun gençliğine ve güzelliğine ilişkin anıları arasında bir bağlantı olduğunu sezdi. Kadının bu konuyu ilerleteceğini düşündüyse de Teresa sustu, naylon paketi okşamayı sürdürerek düşüncelere dalıp gitti. Adam o sıkıntılı havadan uzaklaşmaya, dışarı çıkıp dolaşmaya karar vermişti ki Gideon geldi. Oğlu görür görmez o gün yaşadığı hayal kırıklığı suratından silinip gitti. Elindeki kağıt torbayı masanın üstüne bırakarak oğula sarıldı. ''Neden geri döndün?'' diye sordu. ''Yapacak ufak bir işim var. Alde Chevalier'de mi? Evet, umarım cinayettir. Jed'in gömleğini çıkardı, lavaboya gitti. Oğul başını iki yana salladı. Biraz bilgiye gereksinimim var. Jed'in lavaboya eğilip elleriyle yüzünü yıkadı. Sabunu akıttıktan sonra Teresa'nın bir çividen alıp kendisine uzattığı havluyu aldı. Ne öğrenmek istiyorsun diye sordu. Bir yandan da kulaklarını kuruluyordu. Kızın orada olup olmadığını. Orada değilse adresini istiyorum. Tanrım dedi Gideon. Elindeki havluyu nefretle yere çarptı. Biliyordum. O melez. Ben sana ne demiştim ha? Onu bulmalıyım. Oğlun sesi yavandı, cansızdı. Pickup'ın yanında oturmakta olan Teresa sanki cenaze başı bekler gibi kafasını sallayıp duruyordu. Oğul o duygudan yoksun sesle onu bulmalıyım dediğinde Teresa sallanmasını kesmeden ah ah ah diye hafifçe homurdanmaya başladı. Kes şunu dedi Gideon. Kalk yemek yap Tanrı aşkına. Teresa ağır ağır kalktı, yemek paketini okşadıktan sonra onu bozuk bir kabın üstüne bıraktı, sonra gidip ateşe su koydu. Gideon, oğula kızın gitmiş olduğunu söylerken Teresa pirincin taşını ayıklıyordu. ''Burada mıydı o? Nereden biliyorsun?'' diye sordu oğul. ''Buraya uçakla gelebilecek başka bir siyah kız tanımıyorum ben. Üstelik Alma Esti'yi görmüş onu. Havaalanında temizlik işi yapıyor. Kızı görmüş. Tuvaleti konuşmuşlar. Teresa, git Alma Esti'yi çağır. Nerede olduğunu bilmiyorum.'' Teresa pek gitmek istemiyordu. Annesinin evinde. Hadi git. Sonra oğula döndü. Bir hafta önce, belki o kadar değil. Alma onu buradan giderken görmüş. Bırak gitsin be adam, bırak gitsin. Oğul, Teresa'ya neden oyalandığını anlamak istercesine baktı. Kadın, oğlun sabırsızlandığını görünce, yarısını ayıklamış olduğu pirinci bir kenara bıraktı, dışarı çıktı. Aldığı haber oğlun keyfini iyice kaçırmıştı. Buraya gelmeden önce New York'ta çok fazla kalmıştı. Ancak kızın asla geri gelmemekte olduğu gibi geri dönmemecesine gitmiş olduğunu inanmamıştı. Daha önce de olduğu gibi bir süre sonra gelip kapıya dayanacağını düşünmüştü. Bu yüzden kısa süreler dışında evden hiç ayrılmamıştı. Kız telefon eder de beni bulamaz diye düşünmüştü. Kız gelip kapıyı çalar ben orada olmam diye düşünmüştü. Gidip kızı aramaya karar verene kadar tam bir hafta uyumadan sessizce odaları adımlamıştı. Şimdi Gideon'dan öğrendiğine göre kız bir hafta önce buradaydı. Demek ki hemen ayrılmıştı New York'tan. Gideon elindeki kese kağıdının içinden bir şişe bira çıkardı. Oğlun yanına oturdu, birayı ona uzattı. Buna alışırsın dedi. Amerika'da geçirdiğim onca yıldan sonra biranın ancak soğuk içilebileceğine karar vermiştim. Buz gibi soğuk. Hala öyle içmeyi severim ama artık yine sıcak içebiliyorum eskisi gibi. Oğul biraya baktı. O sıcak biranın boş midesinde olduğunu düşünmek bile tiksindirici geldi. Şişeyi geri çevirdi. Sen hastasın oğlum. Hem yalnız kafanda değil. Bırak gitsin şu kız. Bırakayım mı diye sordu oğul. Yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. Her yerde arayıp durduğun kadını salt güç biri diye bırakmak ha? Hareketli ve canlı olduğu için, kafası çalıştığı için, savaştığı için bırakmak ha? Kaşları bir araştırma konusu olan, yüzü yaşamı boyunca başka bir şeyle ilgilenmesine gerek bırakmayacak kadını bırakmak ha? Yalnızca bir kadın değil, aynı zamanda bir ses, çalmak istediği tek müzik, bir dünya ve o dünyanın içinde olmanın yolu olan kadını bırakmak ha? Bunları mı bırakacaktı? Yapamam dedi, yapamam. Gideon birasını içti, Teresa yanındaki kızla birlikte kapıda görününceye kadar ikisi de konuşmadılar. Oğul kızı görür görmez başı döndü. Kızın kafasındaki kızıl kahve peruğa bakar bakmaz kanı çekiliverdi. Her şey birbirine karışmıştı şimdi. Her şey önündeydi. Turtalı kadınlar ve altı telli banço önünde duruyorlardı. Sonra kloizon ve bal rengi hamipek onun ahlakını bozmuş, baştan çıkarmışlardı. Değişmeye hazırdı. Kloizon neyi sevmeye, turtalı bayanlarla Nikilladon'u, Eloy'u hatta Frisco'yu bile terk etmeye hazırdı. Çünkü Jadin ona ilk parasını geri vermişti. O güzel, pırıl pırıl, romantik onsentliği geri vermişti. O parayı olduğu gibi görmesini sağlamıştı. Gerçekten olduğu gibi. O paranın yalnızca göz kamaştırıcı bir para olmadığını, aynı zamanda altına ve klozöne ve aşağılanmaya ve ölüme dayanan bir geçmişi olan metal bir para olduğunu göstermişti. Öyleyse bu 10 sentin hiçbir değeri yokken ve zaten Frisco'ya ait olan bir şey değilken ne demeye Frisco'yu ve verdiği onluğu seviyordu? Ne demeye Drake'in ve askerin ve Ernie Paul'ün, Charlie Catherine'in küpelerinden daha değerli olduklarını ya da turtalı bayanları yalnız kendisini koruyabileceğini, savunabileceğini yoksa tehlikede olacaklarını düşünüyordu. Bu yüzden değişmişti oğul. Kardeşlikten vazgeçmişti ya da öyle yaptığını sanmıştı. Ama Alma Esti'yi başında kurumuş kan rengindeki o perukla gördüğünde iş değişmişti. Kızın başındaki kurumuş kan rengi sentetik yığını, onun tatlı yüzünü, gece yarısı karanlığı rengindeki cildini maskaraya çevirmiş, mahvetmişti. Her şey karmakarışıktı. Ama oğul bunların hepsini düzene sokabilirdi. Bunun için kızın orada bir buket bugenvil gibi, ruj sürmüş bir jaguar yavrusu gibi, küpe takmış avokado gibi durması ve peruğu çıkarmasına izin vermesi yeterdi. "Ah bebeğim, bebeğim, bebeğim, bebeğim," dedi oğul. Peruğu çıkarmak, kaldırmak, parçalamak, kızın gece yarısı cildinin ve antilop gözlerinin uzağını fırlatmak üzere onun yanına gitti. Ne var ki kız geriye sıçradı, ulur gibi bağırdı, sıkılmış parmaklarıyla peruğu yeniden başına yerleştirdi. Her şey karmakarışıktı. Ne düşüneceğini, ne hissetmesi gerektiğini bilmiyordu oğul. Baş dönmesi arttı, orta kulağında duyduğu vızıltı başının içine yansıdı. Cidyan omuzuna dokununca oturdu. "Boş ver ona," dedi Cidyan. "Budala gibi görünmek istiyorsa bırak görünsün. Ona Amerikalı kızı sorsana. Alma, anlat hadi." Alma her şeyi anlattı. Ama yeniden başına saldırmasın, söz verdiği gibi bir tane göndermediği için kendisinin almak zorunda kaldığı kırmızı peruğu elinden almasın diye uzakta duruyordu. Geri geldiğinde de peruk getirmemişti oğul. Geri gelmesinin nedeni sevdiği ve unutamadığı Amerikalı kızı aramaktı. Kendisini ise unutmuştu. Kendisini de unutmuştu, ondan istediği tek şeyi getirmeydi. Ah, Alma ancak bakkala koşmaya yarardı. Amerikalı siyah kızların işeyeceği tuvaletleri temizlemeye yarardı. Onlar insana bahşiş verirler ama adını akıllarında tutmaya gerek görmezlerdi. Çikolata yiyen adam adını öğrenme zahmetine girmiş ama kendisini anımsamaya değer bulmamıştı. Alma o zaman oğula havaalanında temizlik işinde çalıştığını, Amerikalı kızın omzunda koca bir çanta, elinde de siyah bir kürk mantoyla Paris'e giden bir uçağa bindiğini, alanda sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli genç bir adamla buluştuğunu, bayanlar tuvaletinin önündeki koridorda gülüşüp öpüştüklerini, el ele tutuşup uçağa gittiklerini, uçağa gidene kadar Jadin'in başını adamın omzuna dayadığını anlattı. Alma bunları görmüştü. Oğul da gördü. Vizon karası gözler, mavi gözlere arzuyla bakıyor, bal rengi ham ipekten dizlerin iç tarafında dolaşan el bir başkasının eli. Bu tabloyu daha fazla düşünmek istemediği için oğul konu dışı şeylerle ilgilenmeye başladı. Bu adam kimdi? Kızla buluşan Michael mıydı? Valerian'ın Noel'de görünmeyen ama sonradan çıkagelen oğlu muydu? Yoksa kıza kürkü göndermiş olan Wright mıydı? New York'tan buraya birlikte geldiği biri miydi? Havaalanında karşılaştığı biri miydi? Her şey karmakarışıktı. Tıpkı kahkaha cephanesini tüketip bir inzibat yerinin kasıklarına tekme attığı zaman olduğu gibi, kesin olan bir şey varsa bir havluya sarılmış olarak pencereden dışarı o adamın sırtına baktığında anladığı şeydi. Kıza aşık olmak istememişti. Çünkü onu yitirirse yaşayamayacağını biliyordu. Ama olmuştu bir kere, olmuştu. Bu işin içindeydi artık, bu işe saplanıp kalmıştı. Kurtulmak düşüncesi bile isyan ettiriyordu onu. Cidyan, oğlun sorularının arasına girdi. Ne yapacaksın? Onu bulacağım. Paris'e gidip onu bulacağım. Başındaki uğultuyu durdurmak için parmaklarını şakaklarına bastırdı. Ya başkasıyla birlikteyse? Onu adamın elinden alırım. Bir kadın bir adam, alt tarafı bir kadın, dedi Cidyan sabırla. Onu bulmalıyım. Nasıl? Paris büyük bir yer. Adresini alırım. Nereden? Onlardan. Sana vermezler. Verirler. Verdiririm. Adamın kim olduğunu söyletirim onlara. Kızın nereye gittiğini. Ayağa kalkmıştı. Sinirliydi. İşe başlamak istiyordu. Adresi almaya gitme. Birini sakatlarsın. Bırak gitsin, dedi Teresa. Öldür onları, çikolata yiyici. Çılgınlık yapma. Alt tarafı bir kadın bir adam. Cidyan haklıydı. Kızı bulmak istiyordu ama bir şeyleri de kırıp dökmek istiyordu. Uyurken seyredip sevdiği kadını alan adamın yüzünü dağıtmak. İlk seviştikleri yeri, kızın korku içinde elini tuttuğu, kendisine gereksinim duyduğu, merdivenden yukarı el ele çıktıkları yeri kırıp dökmek istiyordu. Uçağa giderken de tıpkı öyle bir başkasının elini tutmuştu. Uçağa binip başını bir başka erkeğin omzuna dayayacaksa bunu yapmamalıydı. ''Beni oraya götür,'' dedi Cidyan'a. ''Hava kararmadan götür.'' Cidyan dilini bembeyaz dişlerin üstünde gezdirdi. ''Olmaz, bunu yapamam. Ortalığı kırıp dökmen için seni oraya götüremem. Ben yalnızca adresini istiyorum. Hepsi bu. Seni istemezler, beni de. Yalnızca konuşacağım onlarla. Ya onlar seninle konuşmak istemezlerse? Konuşurlar, söylerler bana. Hayır dostum, kesinlikle olmaz. Pekala, ben de kayıkla giderim.'' ''İyi,'' dedi Cidyan. ''Kayığa bin. İki güne kadar aklını başına toplarsın belki.'' İki gün mü? Evet, iki. Pazartesine kadar kayık yok. Bugün cumartesi. Pazar kuruldu. O kadar bekleyemem. Telefon et. Telefonda bir şey söylemezler. Götür beni. Bu düşündüğün çılgınlık bir adam. Oraya gidemezsin. Başka seçeneğim yok. Yapacak başka şeyim yok. Başka seçeneğim olsaydı bunu mu seçerdim sanıyorsun? Teresa dönüp oğula baktı. Sonra da pikabın üstünde duran yemek paketine baktı. Ben seni götürebilirim dedi. Onu hiçbir yere götürecek değilsin. Bir yarasa kadar körsün sen. Seni götürebilirim diye yineledi Teresa. Güneş batıyor. Boğulursunuz dedi Gideon. Sabah cesedinizi kıyıdan toplarız. Karanlıkta daha iyi görürüm ben. Hem o gecede çok iyi biliyorum. Ona güvenme dostum. Sakın bana inan. Oğul Teresa'ya baktı. Sonra başıyla olur dedi. Götür beni Teresa. İki aptal bir arada dedi Gideon. Biri kör, ötekisi de deli. Yemeğini ye dedi Teresa oğula. Vakit gelince götürürüm seni. Oğul ayağa kalktı. Yiyemem dedi. Günlerdir uyku uyumadım. Ne uykum geliyor ne de acıkıyorum. Öyleyse benimle gel dedi Gideon. Dışarı çıkalım. Grand Ching'e gidelim. Bir içki içip rahatlarsın. Hayır dedi oğul. Kadın istemiyorum. Tanrım. Gideon bıkmıştı. Daha önceleri de çok görmüş olmasına karşın tutkunu böylesine şaşırmaktan kendini alamıyordu. Ehrom her yerde Rom'dur. Ben bu gece ayıkların dünyasından ayrılıyorum. Yatak odasına gitti. Yarı yarıya dolu olan bir litrelik bir Rom şişesiyle geri döndü. Bir fincana içki koyarak oğula verdi. O da duraklıya duraklıya yudumladı içkiyi. Üçü de masada oturuyorlardı ama oğul ne balıktan yiyordu ne pilavdan. Gideon tanımış olduğu kadınlarla ilgili öyküler anlatıyordu. Onların yaptıkları hileleri, numaraları anlatıp durdu. Sonunda sıra Amerika'dayken evlendiği hemşireye geldi. O kadın yüzünden çektiği acıları bir bir ortaya döktü. Kadının ilk evliliğinden olan çocukları, rahatsızlıkları, giyinme tarzı, gülüşü, akrabaları, yedikleri, görünüşü. Sadık biri olduğunu söyledi ama övülecek başka bir yanı yoktu. Başka yapıda biri olsaydı ona duyduğum minnettarlık yüzünden asla terk etmezdim dedi. Ama doymak bilmez bir kadındı. Üstündekileri çıkarmadan yatağına yattığında kara derili Amerikalı hemşirelerin olağan dışı cinsel açlığından söz ediyordu. Oğul, Teresa'nın hazırlanmasını beklerken Alma Esti'nin ara sıra kullandığı bez karyolaya uzandı. Teresa tarafından uyandırılana kadar da uyuduğunu fark etmedi. Kafasının içinde arp çalan çenelerinin sesinin kesildiğini anlayınca rahatladı. Teresa yanında bir el feneri getirmişti ama yokuş aşağı inerken de Pride Frans'ı bulmak için de ona gereksinleri olmadı. Benzine baktılar, kendilerini götürüp getirmeye yeteceğini gördüler. Kaçakçılar için devreye gezen jandarmanın dikkatini çekmemek için motoru çalıştırmadan önce kürek çekerek rıhtımdan yeterince uzaklaştılar. Yağmur çiseliyordu ve sis bastırıyordu ama deniz yükselmemişti. Teresa dümene geçmekte ısrar etti. Yolu biliyorum, sana yönü anlatamam dedi. Akıntıyı hissederek yönünü çiziyordu. Siste görmesi iyice zayıfladığından ileride büyük tekneler olmaması için dua ediyordu. Adaya olan yolculuğun yarım saat ya da 45 dakika kadar sürdüğü kalmıştı aklında. Ama bu seferki yolculuk fazla uzadı gibi geldi oğula. En az bir saattir denizdeydiler. Sandal düzenli bir biçimde bir sallanıyor, bir sıçrıyordu. Çeneleri yeniden arp çalmaya başlamıştı. Tımarhanelerde söylenen ninniler gibiydi bu ses. Oğul bir uyukluyor, bir uyanıyordu. Gözlerini her açtığında karşısındaki Marie Teresa Foucault'u görüyordu. Her defasında kadının omuzları ve profili koyulaşıyor, hatları silikleşiyordu. Sonunda kadının neredeyse hiç seçemez olduğu, yalnızca ayaklarının ayaklarına değdiğini hissediyordu. Motorun soluması ve kafasının içinde susmak bilmeyen arp yüzünden kadının soluk alıp verişini bile duyamıyordu. Çisenti durdu, bulutlar alçalarak iki kişilik o topluluğu incelediler. Birisi dingindi, uyukluyordu, uykuya karşı güçsüz bir savaş veriyordu. Ötekisi başını karaya çevirmiş, adalet kadar kör olmasa bile yine de göremeyeceği bir ufka dikmişti gözlerini. Dümenin kolunda duran elleri tetikteydiler, hiç titremiyorlardı. Belden yukarısını denizden seslenen balıkları duymak istercesine öne eğmişti. Meraklı bulutların arkasında kalan tepeler dört ayak üstüne çökmüşlerdi. Dizlerinin dibinde kayalıklar ve hiç değişmeyen deniz vardı. Teresa motoru durdurdu, yönünü tutturmak için küreğin birini denize indirdi. Akıntı onları sürükledi, küçük sandal sanki kendi başına sürükleniyordu. Küreği kayığın orta bölümünde tuttu, az sonra kürek bir kayaya çarptı, uzaklaştı. Sandal yavaşlayıp yarım dönüş yaptı, ufak dalgaların üstünde beşik gibi sallanmaya başladı. Oğul kımıldadı, gözlerini açtı, gözlerinin önünde hiçbir şey yoktu. Ne gökyüzü, ne ada, ne de Marie Teresa. Deniz bir lagunun ya da deniz mağarasının içindeymişçesine durgundu. İşte dedi Teresa, geldik. Nerede? Oğul pustan başka bir şey göremiyordu. Rıhtım nerede? Öbür tarafta, Al de Chevalier'in arkasındayız. Kayalara tırmanabilirsin. Burada kayalar birbirine bitişik, köprü gibi. Kıyıya kadar kayaların üstünden sürünerek gidebilirsin. Çok sis var dedi oğul, önümü göremiyorum. Korkma, doğru yerdeyiz, arka tarafta. Bok görüyorum, seni bile göremiyorum. Görme, sez dedi Teresa. Yolun sezgilerinde bulabilirsin. Ama acele et, çabuk. Benim geri dönmem gerek. Anlamadığım bir şey var. Neden rıhtımın olduğu tarafa gitmiyorsun? Olmaz dedi Teresa. Doğru yerdeyiz. Al de Chevalier demeyiz. Evet, evet arka tarafında. Emin misin? Hem de nasıl? Oğul ceketinin cebinden kravatını çıkardı, yol çantasını sapına bağlamaya başladı. Bunu hiç anlamıyorum Teresa. Bana iyilik olsun diye buraya getiriyorsun ama sana teşekkür etmeme fırsat kalmadan karaya çıkmamı zorlaştırıyorsun. Eve ulaşmam ise büsbütün zor. Bunu neden yaptın? Doğru yerdeyiz. Seçim yapabileceğin yerde. Öbür taraftayken seçim yapamadığını söylemiştin. Şimdi yapabilirsin. Sen neden söz ediyorsun? Boğulmadan bu kayaları aşabilirsem, adanın öbür tarafına ulaşmak için o tepelerin arasından binbir zorlukla yürümem gerekiyor. 10 millik bir yol olmalı. Bütün gece ve yarın öğlene kadar. Çabuk ol. İn aşağı. Sular alçalmadan gitmem gerek. Oğul kravatı beline bağladı. Çanta arkasından sallanıyordu şimdi. Sonra kayalara göz atmak üzere döndü. Kolaydır dedi Teresa. Birine tırman, ötekisi hemen arkasındadır. Sonra bir daha, bir daha tıpkı yol gibi. Sonra da karaya ulaşırsın. Emin misin Teresa? Evet, evet dedi Teresa. Oğul kayalara doğru döndüğünde sırtına dokundu. Dur, söylesene. Kızı bulamazsan ne yapacaksın? Başka beyazların evlerinin bahçesinde mi yaşayacaksın? Oğul, ona sen kendi işine bak demek için arkasına döndü ama sesin içinde kadının yüzünü göremediği için bundan vazgeçti. Küçük oğlan dedi Teresa, Lab de la Croix'a gitme. Kadının sesi karanlığın içinden kendisine uzanan felaket ve bela getiren bir fısıltı gibiydi. Unut onu, o kadın içinde sana vereceği bir şey yok. O kız geçmişinin özelliklerini unutmuş. Oğul yutkundu, karşılık vermedi, kayalara döndü, diz çöktü. Onları yoklamak için elini uzattı. Bir kayaya değdi eli. Suyun üstünde kalan bölümü kuru ve pürüzlüydü. Ama yetişkin birinin durabileceği kadar geniş diye düşündü. Kayıktan dışarı eğilince kayık yana yattı, biraz su aldı. Çantası kalçalarına çarpıp duruyordu. Oğul kayığın içine oturdu, çantayı belinden çözdü. Bunu benim için sakla dedi. Sonra iki eliyle kayanın yüzeyini yakalayarak kendini onun üstüne çekti. Biraz durduktan sonra yeniden kolunu uzattı, parmakları önündeki kaya parçasına değdi. Artık karının kokusunu alabiliyordu. Çabuk ol diye sıkıştırdı Teresa. Bekliyorlar. Bekliyorlar mı? Kim bekliyor? Birden korkuya kapılmıştı. Adamlar, adamlar seni bekliyorlar. Teresa kürekleri çekmiş uzaklaşıyordu. Şimdi seçimini yapabilirsin. O kuzdan kurtulabilirsin. Adamlar tepelerde seni bekliyorlar. Hepsi çıplak ve kör. Ben onları gördüm. Gözleri renksiz ama 4 nala at sürüyorlar. Yağmur ormanının bulunduğu, hala kocaman papatya ağaçlarının yetiştiği o tepelerin üstünde melekler gibi at koşturuyorlar. Git oraya. Onları seç. Teresa iyice uzaklaşmıştı ama sesi oğula kendi teni kadar yakındı. Teresa diye bağırdı oğul. Başının kadının ısrarlı sesinin gelmiş olduğu yöne doğru çevirdi. Emin misin? Kadın karşılık vermiş olsa da oğul onu duyamazdı. Görmesi de olanaksızdı. Bu yüzden ilerledi. Önce birer birer kayalara tırmandı. Sonunda elleri kumsala değdi. Denizin huzur veren sesi arkasındaydı. Eliyle çevresini yokladı. Sürünerek ilerledi. Sonra ayağa kalktı. Ağzı açık olarak derin derin soluk aldı. Beceriksizce birkaç adım attı. Çakıl taşlarına ve ağaçların köklerine takılıp sendeledi. Yolunu bulmak, tökezlemeden yürümek için ellerini öne uzattı. Gitgide daha düzgün adımlar atar oldu. Sis kalkıyordu, ağaçlar da değişik türde bir adama yol açmak istercesine biraz geri çekildiler. Sonra koştu oğul, bütün gücüyle, bütün gücüyle. Sağına soluna bakmadan, bütün gücüyle, bütün gücüyle, bütün gücüyle. Kitabın sonu. 22 Mayıs 2009, sayfa 318.